Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamanın faziletine dair beyitlerle devam ediyoruz Mesnevi okumalarına. Her pazar yerinde, Ya Rabbi muhtaçları doyuranlara mükafat ihsan eyle. Ya Rabbi vermeyip saklayanların mallarını da telef et diye dua eden iki meleğin sözünün tefsiri. Peygamber dedi ki, iki melek, Allah'ım muhtaçları doyuranlara ihsan et. Ya Rabbi malını esirgeyenlere de ziyandan başka bir şey verme diye dua etti. Fakat bazılarına vermemek, vermekten daha iyidir. Malı Tanrı'nın buyurduğu yere ver. Ki haddi hesabı olmayan hazineler elde edesin ve bu sayede kafirlerden uzak kalasın. Kafirler, kılıçları Mustafa'ya üstün olsun diye katar katar develer kurban ederlerdi. Tanrı emrini kamil birisinden sor, öğren. Her gönül Tanrı emrini anlayamaz. Yersiz ihsan, bir kölenin ihsanda bulunuyorum diye padişahın malını asilere dağıtmasına benzer. Kur'an'da onların bütün ihsanları hasretten ibarettir diye gaflet ehlini korkutan bir ayet vardır. Şu asinin ihsanı onu padişahtan daha ziyade uzaklaştırır, gözden düşürür ve yüzünü kara eder. Mekke ulularının peygamberle harp ederken kurban kesmeleri de kabul edilir ümidiyleydi. İşte bunun için mümin korkusundan daima namazla bizi doğru yolda sabit kıl der.
Evet Sümeyra, şimdi Mevlana Hazretleri de tıpkı Kur'an-ı Kerim'in bu verme üzerinde durduğu gibi verme meselesi üzerinde ehemmiyette duruyor. Yani başkasına infak etme meselesi üzerinde ehemmiyette duruyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de Hazreti Peygamber'in de İslam'ın daha doğrusu en önemli özelliklerinden bir tanesi bir çeşit kapitalist yapıya benzeyen bencilliğin tenkidiyle başlar. Burada Hazreti Peygamber'in bir hadisiyle meseleye başlıyor Mevlana Hazretleri. Resulullah şöyle buyuruyor, diyor ki işte her pazar yerinde Allah'ın muhtaçlarının ihtiyaçlarını karşılayanları doyur, malını esirgeyenlere de ziyandan başka bir şey verme diye dua eden iki melek olduğunu söylüyor. Bu tabi Medine'de Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu bir söz, öyle anlaşılıyor. Ama Mekke döneminde de bu verme meselesi üzerinde ehemmiyetle durur Kur'an-ı Kerim. Çünkü oraya baktığımız zaman Mekke'li müşrikler Kabe sayesinde ve ticaret yolları sayesinde büyük zenginlikler içerisinde yüzüyorlar. Yani tabiri caizse bugünkü vahşi kapitalizme biraz benziyor oradaki hayat. Bazı tüccarlar var, Mekke'nin ileri gelenleri ve oğulları var, çok zenginler. Ama bir de halk tayfası var, onlar da gereğinden fazla fakirler ve bunlar arasındaki sosyal dengesizliği de Kur'an-ı Kerim çok ciddi biçimde eleştirir. Mal biriktirmeyi de çok ciddi biçimde tenkit eder ve Mekkeli müşriklerin sürekli mal biriktirdiklerini ve bunu sahip durduklarını Kur'an-ı Kerim anlatır. Ama daha açık bir biçimde onların bu durumlarını tenkit eden Maun suresi vardır. Kısa surelerde, biliriz kısa surelerden. Onun tercümesi şöyle başlar. Dini yalanlayanı gördün mü? O iksüzü iter kakar, yoksulu doyurmaya önayak olmaz diye ifade eder. Ve fakiri doyurmayan, öksüzü ikten kakan insanların dini yalanladıklarını da iddia ederek Kur'an-ı Kerim söylemine başlamış olur. Bu anlamda baktığınız zaman İslam düşüncesinin, İslam hayatının en önemli özelliklerinden bir tanesi insanların bencil bir hayat sürmemeleri. Yani sadece kendi menfaatlerinin peşinde koşmamaları. Şimdi İslam'ın en önemli yanlarından bir tanesi bu başkasına yardım etmeyen insanların tenkidinden ibarettir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Maun suresinin giriş kısmında bunu etraflı biçimde dile getirir. Ve İslam'ın ilk ortaya çıktığında Mekkelilerin tenkitleri de zaten Hazreti Peygamber'in etrafına fakir fukaranın yani halk tayfasının toplandığı yönünde tenkitleri vardır. Çünkü İslam'ın insandan istediği şeylerden bir tanesi de sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak değil, başkalarının ihtiyaçlarını da görmek biçimindedir. Bu yüzden de Mevlana Hazretlerinin eğitiminde de, Mesnevi'nin eğitiminde de ve mutasavvıfların eğitiminde de başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak insani bir erdem olarak çok önemli bir yer tutar. Müritlerin öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi başka insanlara iyilik yapmaktan ibarettir. Bu anlamda baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Özellikle Mekke'deki ayetler kapitalist hayatın tenkidinden ibarettir ve onların vermeyip malı yığdıklarını, yoksula yardım etmediklerini, fakir fukaraya yardımcı olmadıklarını çok ciddi biçimde tenkit eder ve bunu bir çeşit dini yalanlamak olarak görür. Çünkü din biliyorsunuz kelime anlamı itibariyle karşılık demektir. Yani yaptığınız her işin bir karşılığı vardır. Zerre miktarı iyilik yaparsanız da bunun bir karşılığı olacaktır. Zerre miktarı bir kötülük yaparsanız da bunun karşılığı olacaktır. Çünkü din ahirete imanı esas kılar. Ahirete inanmak da aslında insanların bu dünyadaki hayatının düzgün olmasını sağlar. Çünkü ahirete inanırsanız, yani yaptığınız işlerin bir karşılığının olduğuna inanırsanız, bu takdirde hareketlerinize ve davranışlarınıza dikkat edersiniz. Çünkü insanoğlu yaptığı işlerin karşılıksız olduğunu düşündüğü zaman futursuzca davranabiliyor. Mesela biz trafik cezalarıyla ilgili olarak da aynı şeyi söyleriz. Baktığımız zaman insan psikolojisi kameraların olmadığı, kayıtların olmadığı yerde trafik kurallarını daha kolay ihlal ediyorlar. Ama kameraların olduğu yerlerde ve cezanın kesin olarak kendilerine geleceğini bildiği yerlerde daha dikkatli oluyorlar. Çünkü insanoğlu bir şeyin karşılığını ödemekten çekinir. Bu yüzden de Maun suresinde dini yalanlamak olarak isimlendirmesinin sebebi budur. Çünkü insanlar yaptıkları işlerin bir karşılığının olduğunu bildiklerinde daha iyi davranırlar. Bu anlamda İslam'ın infakla ilgili olarak çok detaylı ve teferruatlı anlatıları vardır. Ama ana esaslarıyla baktığımız zaman bir, malı biriktirip başkalarına yardım etmeyen insanların tenkidini görüyoruz burada. Birinci şey bu. İkinci kısım toplumun genel ihtiyaçlarının karşılanması anlamında infaktan bahseder, Kur'an-ı Kerim söz eder. Üç, bir de fertlerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından infaktan söz eder. Ve bu anlamda özellikle fertlerin ihtiyaçlarını karşılamak söz konusu edildiğinde ki infakla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de çokça ayetler vardır. Ve birisine yardım yapıldığı zaman bunun başa kakılmasını da hiç hoş karşılamaz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden bazılarını ben müsaade ederseniz burada okumak isterim. Mesela Zariyat suresi 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Onların mallarında dilenci ve fakirler için bir hak vardır, bir pay vardır. Onların dediği de burada kimseyi belirtmiyor. Aslında bütün insanlar için bu böyledir. Kendisinden daha az imkana sahip olan herkes, kendisinden daha az imkana sahip olana göre zengin mesabesindedir İslam'a göre ve ona yardım etmek durumundadır. Mesela bu anlamda baktığınız zaman Ramazan bayramı diye biz isimlendiriyoruz ama bayramın adı Fıtır bayramı. Yani yaratılış bayramıdır aslında ve bu yaratılış bayramı münasebetiyle herkes fitre vermek durumundadır. Yani fakir zengin ayrılmaksızın herkes fitre vermek zorundadır. Sebebi de şu, herkes kendisinden daha fakir olana göre zengin mesabesindedir ve verebileceği bir miktar vardır. İşte İslam bunu böyle verdirmek suretiyle de insan türünün tür olarak korunması gerektiğini ve tür olarak rahat edilmesi gerektiğini de dile getirmiş oluyor aynı zamanda. Bu okumuş olduğumuz onların mallarında dilenciler ve fakirlerin için bir pay vardır ayetinin bir benzeri Me'ariş suresi 23 ve 24. ayette de aynı biçimde tekrar edilir. Orada da şöyle söylenir. O kişilerin mallarında belli bir pay vardır dilenci ve fakirler için. Gerçekten de bir insan inanıyorsa kendi malında ihtiyaç sahipleri için bir pay ayırmak durumundadır. Ve hakikaten maaşlı olsun olmasın bu İslam düşüncesine göre her insanın her ay ve her zaman belli miktarda birilerine yardım etmesi aslında İslam'ın temel öğretilerinden biridir. Eğer bunu sağlayabilirsek zaten toplumda da sosyal adaleti de sağlamış oluruz. Ve psikoloji olarak baktığımız zaman, insan psikolojisi olarak baktığımız zaman başkasına yardım etmenin insana verdiği hazzı ve mutluluğu aslında başka şeyde de görmek mümkün değildir. Keşke insanlar başkasına yardım etmenin vermiş olduğu haz ve mutluluğu fark etseler de herkes bu mutluluğu elde etmek için gayret etse aslında dünyada ihtiyaç sahibi kimse de kalmaz. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim vermeyi emrediyor ve herkesin malında ihtiyaç sahipleri için bir pay bulunduğunu söylüyor. Hatta bakın çok enteresan bir şeydir Kur'an-ı Kerim'de. Miras taksimi ile ilgili olarak bir ayet-i kerimede şöyle söylenir. Miras taksimi yapıldığı sırada, dünyada hiçbir hukuk sisteminde bu yoktur ama İslam hukukunda vardır. Miras taksimi yapıldığı anda Kur'an-ı Kerim orada hazır bulunan, o mahallede bulunan bir fakir varsa ona da bir pay verilmesini emreder. Hmm. Bu anlamda baktığınız zaman başkalarına yardım etmek ve başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak bakımından İslam düşüncesinden daha ileri, daha teferruatlı söz söyleyen hiçbir düşünce ve hiçbir hukuk sistemi yoktur. Ama maalesef Müslümanlar olarak biz bunun farkında değiliz. Bu bilgiye sahip değiliz ve fiiliyatımız da bundan uzak. Ama yine Bakara suresinde özellikle Medine'deki ayet-i kerimeleri de burada okumakta fayda var. Bakara suresi 262. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Mallarını Allah yolunda verip de sonra bunu başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Yani birisine yardım ettiğin zaman onun senden yardım aldığını hissettirmemen bile gerekiyor. Bu yüzden mesela bizim ecdadımız olan Osmanlı sadaka taşı diye bir şey icat etmiştir. Nasıl bir şeydir o? Mahallenin belli yerlerinde belli taşlar vardır ve oraya insanlar gece karanlıkta giderler ve bir miktar verecekleri, hani biraz önce söylemiştim ya, onların mallarında fakirler için bir pay vardır diye, götürür o taşa bırakır. İhtiyaç sahipleri de yine geceleyin giderler ve oradan kendi ihtiyaçları kadar alırlar. Bu aslında her iki tarafın da çok ciddi biçimde eğitilmesi anlamına gelir. Bir, yardım eden insanın da eğitilmesi anlamına gelir ki sürekli yardım ediyor. Yardım alan insanın da eğitilmesine yardımcı oluyor. Şöyle bir yardım var, o da kendi ihtiyacı kadar olanını alıyor. Kendi ihtiyacından fazlasını almıyor. Bu meseleye gelmişken benim çocukluğumda rahmetli oldu. Abimle benim aramdaki bir hususu anlatmak isterim. Ben abimin yanında okudum ve abimden hiç para istemedim ben. Çünkü abimin yanına gittiğim zaman abim bana dedi ki, ben dedi geceleri göreve gidebilirim. Çünkü polis memuruydu. Ne zaman eve gelip gelmeyeceğim belli olmaz. Ben evde gündüz geldiğinde de bazen uyurdu. Bana şöyle demişti. Pantolonumun cebinden istediğin kadar para al. Ve ben hiç abimden para istemediğim halde onun yanında işte yaklaşık bir 8-10 sene kaldım. Sürekli onun cebinden para aldım. Ama benim açımdan da şöyle bir eğitim oldu. Hiçbir gün okul ihtiyacından fazla cebinden para almadım. Bu bakın iki taraflı bir eğitim. Evet. Bir, abimin bana güvenmesini sağlıyor. İki, benim abime güvenmemi sağlıyor. Yani karşılıklı olarak bir güvenin de ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu yüzden İslam, Osmanlı dediğimiz bizim ecdadımız, İslam'ın bu temel prensibini sadaka taşıyla reel hale getiriyor, fiili hale getiriyor. Yine aynı surenin devam eden ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Güzel söz ve bağışlama, peşinden eziyet ve hakaret gelen sadakadan daha iyidir. Bakın bu Kur'an-ı Kerim ayeti, Bakara suresi 263. ayet-i kerimesi. Yani güzel söz bile bir sadakadır. Hazreti Peygamber'in şeyi var biliyorsunuz. Yani tebessüm de bir sadakadır neticede. Hiçbir şey yapamıyorsanız, bir insana güler yüz gösterirseniz onun muhabbetini alırsınız, kazanırsınız. Onun sevgisini kazanırsınız. En azından onun gülmesine vesile olursunuz. Bunu bile bir sadaka olarak görüyor ve çok ehemmiyet veriyor İslam. Ve dediğimiz gibi birisine yardım edildiğinde bunun asla başa kakılmasını istemiyor. Çünkü Mekkeli müşrikler böyle yapıyorlardı. Mekkeli müşrikler hani bugünkü kapitalistlere benzer bir hayat sürüyorlardı ve onlar da şan şöhret için başkalarına yardım ediyorlardı. Başkalarının ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteriyorlardı ama bunu aynı zamanda bir başa kakma olarak da görüyorlardı ve sırası geldiğinde de bunu dile getiriyorlardı. Halbuki İslam bunu çok ciddi biçimde tenkit ediyor ve eleştiriyor. Yine Bakara 264. ayet kerimesinde, yani devam eden ayet kerimede ise şöyle söyleniyor. Ey iman edenler! Allah'a ve ahirete inanmayanlar gibi mallarınızı gösteriş için verip sonra da eziyet etmek ve başa kalkmak suretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Çünkü böyle yapılan yardım boşa çıkmış oluyor. Öylelerinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan bir taşa benzer ki yağmur yağdığında geride yine sert bir kaya kalır. Allah kafir toplumu doğru yola iletmez. Şimdi bakın bir de misal veriyor. Diyor ki bu böyle yaparsanız, eğer başkasına yardım ettiğinizde bunu ihsas ederseniz, bunu hissettirirseniz ve bunu başa kakma olarak yaparsanız bu şuna benzer. Bir kaya düşünün. Üzerinde az bir toprak parçası var. O toprak parçası da yağmur yağdığında ya da sert bir rüzgar estiğinde ne yapacaktır? Kayanın üzerinden gidecektir. Geriye ne yapacaktır? Yine sert bir kaya kalacaktır. Bakın Kur'an-ı Kerim'in seçtiği dil, işte Mevlana Hazretleri de buradan mülhem, o da seçtiği dile çok dikkat ediyor. Başkalarına yardım eden insanın bunu gösteriş için yaptığını söyleyen insanları bir kayaya benzetiyorlar. Yani ne kadar ruhsuz, ne kadar kalpsiz, ne kadar sert bir insan olduğunu da aynı zamanda ifade etmeye gayret gösteriyor. Yine bu insanların infakla ilgili olarak yapmaları gereken şey aslında onların lehinedir. Fakat bazı insanların başka insanlara yardım etmediğini görüyoruz ve başka insanlara yardım etmeyen bu insanlar paralarını lüzumsuz yere çok rahatlıkla harcıyorlar ve bununla ilgili olarak İsra suresi 27. ayet-i kerimesinde de şöyle buyruluyor. Muhakkak ki müsrifler şeytanın kardeşleridirler. Şeytan ise Rablerine karşı çok nankördür. Yani şeytan Allah'a nankördür ve paralarını Allah'ın dilediği yerde harcamayıp da israf eden, lüzumsuz yerlere harcayan insanlara ise ne yapıyor? Allah şeytanın kardeşleri olarak bakıyor. Bu anlamda biz İslam dininin, İslam öğretisinin insanı kamil yolunda vermenin, başkalarına yardım etmenin ne kadar çok üzerinde durmuş olduğunu söyleyebiliriz. Hatta öyledir ki İslam aslında iki veçeyle tezahür eder. Bunlardan bir tanesi insanın kendisinin ıslah edilmesi ve kendisinin kemale ermesidir. İki, toplumun kemale ermesidir. Bununla ilgili olarak doğru yola girmesi bakımından kendisiyle ilgili namaz ve oruç direkt kendisiyle ilgilidir aslında insanın. Ama infak etmek, zekat vermek toplumun ıslahıyla ilgilidir. Çünkü biz aynı zamanda bir toplumun ürünleriyiz ve toplumun içerisinde şekilleniyoruz. O toplum eğer kötüyse bizim o toplumun içerisinde tek başımıza iyi olmamız çok kolay bir şey değildir. Toplum eğer iyiyse, kemalata yakın bir yerde bulunuyorsa fertlerin de kemalata yakın bir yerde bulunması mümkün. Bu yüzden biz sadece kendimizi düşünmekle mükellef değil, aynı zamanda toplumu da düşünmekle mükellef insanları. Zaten İslam'ın temel varlığı da bundan ibarettir. Bu yüzden verme meselesi üzerinde Kur'an-ı Kerim çokça duruyor ve Mevlana Hazretleri de bundan hareket ederek verme meselesini mesnevisinde gündeme getiriyor ve müşriklerin vermelerinden de söz ediyor. Diyor ki kafirler kılıçları Mustafa'ya üstün olsun diye katar katar develer kestiler diyor. Şimdi bu da buradaki beytle de Mevlana Hazretleri aslında Bedir Harbi'nden bahsediyor. Bedir Harbi'ne vurgu yapmış oluyor. Bedir'de de Mekke'li müşrikler büyük bir orduyla Medine'de Müslümanların üzerine gelmişlerdi ve onlar adeta düğüne gider gibi büyük şenliklerle gelmişlerdi. Yanlarında çalgıcıları vardı, malları vardı ve Bedir'de ordularının otağını kurduklarında develer kesiyorlar ve bununla varlıklarının güçlü olduğunu ihsas ettirmek istiyorlardı. Ama onların bu varlıkları ne yapmış oldu? Müslümanların yenilmesine yetmedi. Tam tersi, kesmiş oldukları o develer onlar için bir hasret oldu. Yani pişmanlık haline geldi. Mevlana Hazretleri diyor ki Tanrı'nın emrini kamil bir insana sor. Ondan öğren. Her gün Tanrı'nın emrini anlayamaz. Hakikaten yani İslam'ın anlaşılması söz konusu edildiğinde her insanın kendisini aynı zamanda bir talebe gibi görüp kendinden daha çok bilene danışması gerektiğini de aynı zamanda hissetmiş oluyor. Özellikle bugün için söyleyeceğimiz zaman, bugün için düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Bu sosyal medya münasebetiyle bakıyorum ben. Herkes allame, herkes işi biliyor, herkes en iyisini biliyor. Rahmetli babam biz çocukken bir şey söylediğimizde, yani yanlış bir fikrimiz olduğunda bize hep şöyle derdi. Ya oğlum sen dersini almışsın, ezber yapıyorsun. Şimdi herkes böyle, herkes dersini almış ve ezber yapıyor. Herkes en doğrusunu biliyor. Hiç kimse bir başkasına sorma ihtiyacı hissetmiyor. Halbuki öyle değil yani. Herkesten üstün bir bilen var. Kur'an-ı Kerim bu anlamda bir bilene sorulması gerektiğini söylüyor. Bilseniz bile o bilginin doğru olup olmadığını teyit etmek için, sağlamasını yapmak için daha çok bilen birisine sormanız gerekiyor. Çünkü bilgi zaten sadece ilk noktadan ibaret değil. Onun etrafındaki hususları da bilmeniz gerekiyor. Bu anlamda da Mevlana Hazretleri işte burada bir kamil birisine sorulması gerektiğini söylüyor. Ama biz bakıyoruz bugün maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Herkes allame olmuş. Bunun cezasını da çekiyoruz. Niye? Çünkü toplumsal yapımız ve ferdi yapımız aslında insanların mutlu olmasına da ne yapmıyor, bu anlamda kifayet etmiyor. Mevlana Hazretleri bir hususu daha dile getiriyor. Diyor ki yersiz ihsan bir kölenin efendisinin malının lüzumsuz yerlere harcaması anlamına gelir. Ve verirken de rastgele yere verilmemesi gerektiğini de aynı zamanda söylüyor. Yani insanlar bu infak etmenin ne anlama geldiğini de iyi bilmeleri gerekiyor. Ve infak etmek aslında aynı zamanda ıslah etmekle de doğru orantılı bir şey. Yani sizin malınızı vereceğiniz yerlerin aynı zamanda ıslah edilmesi mümkün olan yerlere verilmesi gerekiyor. Çünkü biraz önce söyledik, Mekkeli müşrikler de mallarını harcıyorlardı ama onlar ne yapıyorlardı? Gösteriş yapmak için bunu yapıyorlardı ve bugünkü tabirle söyleyecek, avam diliyle söyleyecek olursak yani bu işi bir şeyi hava atmak için yapıyorlardı ve bu da aslında insani bakımdan çok kötü bir durumdu. Ve Kur'an-ı Kerim'de Mevlana da onu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de onların bütün ihsanları hasretten ibarettir diye ayet vardır diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinin 36. ayet-i kerimesidir. Mevlana Hazretleri'nin burada sözünü ettiği ayet-i kerime. Onu okuyuvereyim ben mealini. Muhakkak ki inkar edenler Allah yoluna engel olmak için harcarlar. Harcarlar da harcarlar. Bu kendilerine dert ve pişmanlık olacak. Nihayet yenileceklerdir. İnkar edenler cehennemde toplanacaklardır diyor. Çünkü gerçekten onlar da Allah'ın yolunu engellemek için bir harcamada bulunuyorlar. Yani aslında Allah'ın yolunu engellemek insanlığı engellemek demektir. Çünkü Allah insanları zora sokacak bir şey söylemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimedir. Yani biz sizin dininizi atanız İbrahim'in dini gibi geniş kıldık ve kolay kıldık. Hazreti Peygamber'in o meşhur hadisi var. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyor. Zaten İslam'ın temel ihtiyacı da, temel öğretisi de daha doğrusu, insanların hayatını kolaylaştırmaktan ibarettir. İnsanların kemalata ulaşması içindir. Yoksa insanları zora sokmak gibi bir derdi yoktur Allah'ın haşa.
Evet. O para veriş cömert kişiye layıktır. Can vermekse esasen aşığın vergisidir. Hak uğruna ekmek verene ekmek verirler, can verene de can bahşederler. Şu çınarın yaprakları dökülürse, Tanrı ona yapraksızlık azığı bağışlar. Dağıtmaktan elimde mal kalmaz diye korkma. Tanrı'nın inayeti seni ayak altında bırakmaz. Bir adam ekin ekin cambarı boşalır. Ama bu işin iyiliği harman zamanı tarlada belli olur. Fakat tohumun zamanı geçince bitlenir, fareler ambardaki o tohumu yiyip bitirirler. Cihan fanidir, suret sıfırdan ibarettir. Sen dilediğini mana aleminde ara. Acı ve tuzlu canı kılıç önüne koy, onu feda et de tatlı deniz gibi olan canı al. Eğer bu kapıdan bunu almaya kudretin yoksa bari şu hikayeyi dinle.
Evet, şimdi burada Mevlana Hazretleri aynı zamanda verme bahsini biraz daha genişleterek söylüyor ve söylediği şey şu: insanların vermesi söz konusu edildiğinde sadece maldan vermekten bahsetmiyor. Aynı zamanda insanların bir kısmı da canlarını veriyorlar. Hı hı. Evet, mal vermek her Müslümanın yapması gereken bir iştir ama can vermek ise aşığın yapması gereken bir iştir. Çünkü gerçekten de İslam tarihine baktığımız zaman insanların, savaşlarda canını veren insanların iman noktayı nazarında imanın kuvveti ve şiddeti bakımından diğerlerinden daha kavi bir imana sahip olduklarını görebiliriz. Çünkü kolay bir şey değildir insanın canını bir şey için feda etmesi. Bu anlamda baktığınız zaman Müslümanların en önemli özellikleri İslam yolunda çok ciddi bir inanca sahip olmalarıdır ve Müslümanlar Kur'an-ı Kerim öyle söyler, müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında Allah satın almıştır der ve inanıyorsanız, bir insan olarak inanmışsanız Allah'a ve Peygamber'e, siz malınızı ve canınızı aslında Allah'a satmışsınız demektir. Burada bir mecaz vardı tabii. Netice itibariyle İslam düşüncesinde mülk zaten Allah'a mahsus bir şeydir. Şimdi siz bu mülkü biriktirip kendi elinizle kendinizden başkasına harcamamaya kalkarsanız bu aslında Allah'ın mülkünü yine Allah'ın kullarından kıskanıyor musunuz, sakınıyor musunuz anlamına, gasp ediyor musunuz anlamına gelir. Çünkü nihayetinde mülk Allah'a ait bir şeydir. Hepimiz öleceğiz, hiç kimse dünyaya baki kalmayacak ve bunu insanlar aslında büyük çoğunluğu, insanların büyük çoğunluğu birkaç ders öncesini hatırlayınız. Bu Çengi'nin hikayesinde öğrenmiştik. Çengi bütün ömrünü işte çengi çalarak, yani Ağustos böceği gibi eğlenerek geçirmişti. Ama sonuç itibariyle baktığınız zaman ihtiyarladığında ne yapıyor? Allah'tan başka gidecek, sığınacak bir yerin olmadığını görüyor. İnsanlar bunu hep ihtiyarladıklarında anlıyorlar ama asıl olan şey bunu genç iken anlamak. Yani bunu 30'lu 40'lı yaşlarda anlayarak bilmek ve hayatın bu tarafını sürdürmek. Dolayısıyla özetleyecek olursak aslında İslam infak bahsinde sadece malın verilmesinden bahsetmiyor. Başka şeylerin verilmesi de var. Mesela biraz önce söyledik zaten. Tebessüm bile bir sadaka olarak görüyor. Alimler ilimlerini vermesi gerekiyor. Yani bir alim bir öğrenci yetiştirmelidir. Bir sanatkar çırak yetiştirmelidir. İşte ne diyeyim, herkesin kendi bildiği şeyden başkasını faydalandırmalıdır. Ve mesela son şöyle bir örnek vereyim. Bizim bir grafikerimiz vardı. Programda bildiği bazı şeyler vardı. Yanına birisini yerleştirdik biz bunu öğret diye. Baktım bazı şeyleri öğretmiyor. Bazı şeyleri kıskanıyor ondan. Sordum, dedim ki ya niye bu çocuğa öğretmiyorsun? Dedi ki hepsini öğrenirse benim yerimi alır. Böyle düşünmemek lazım. Ve Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi, eğer ekini ambarda gereğinden fazla bekletirseniz bu durumda da onu bitlenir ve ya da fareler yer.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.